been way too good for you. I'm a lover, but now my heart is in my shoes. I'm a hunter, but I am only prey to you.
Sevgili Radyo Run On Air izleyicileri, dinleyicileri, bugün programımızda müthiş bir runner var ve yayına Stockholm'dan, İsveç'ten katılıyor. Türk şiirinin, toplumcu Türk şiirinin ve gerçekçi, büyülü gerçekçi Türk şiirinin büyük ustası, şair, yazar, çevirmen, yayıncı. Artık hani ne kadar uzatabilirsek uzatırız, programın bir bölümü buna gider zaten. Özkan Mert karşımızda. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
Sağ olun, çok çok teşekkür ederim. Bu kadar uzaktan sizlere ulaşmak harika
çok
bir şey.
Çok yakın görünüyorsunuz.
Öncelikle tüm şiir severlere, tüm okurlarıma, tanıdıklarıma ve tanımadıklarıma ve ilk kez sizi de tanıyorum burada. Yani kişisel olarak.
Evet hocam, ilk kez karşılaşıyoruz. Yani daha evet. Doğrusu yayında böyle karşılaşmış olduk. Ama ortak noktamız çok. Şimdi bu programda şairler, edebiyatçılar, sanatçılar yer alıyorlar. Ve şöyle bir amacımız var esasında. Sadece güncel şeyleri değil de konuştuğumuz kişinin geleceğe iz bırakmasını da istedik. Yani adeta bir belgesel gibi yapalım dedik. Tabii belgesele uygun kişilerle. Yani siz artık bir belgeseli yapılabilecek bir olduğunuz için. Şimdi 25-30 yaşında biriyle ne belgeseli yapacaksın? Olmaz tabii o öyle. Bu anlamda bunu niye böyle uzun uzun söyledim? Şöyle, Özkan Mert doğdu ve ilkokul, ortaokul, lise hayatı nasıl geçti? Yazıyla, sözcüklerle nasıl tanıştı? Siz anlatın. Dinliyoruz.
Evet. Nereden başlasam?
Nereden başlasam?
Nereden başlasam? Gibi, çok evet. Çok uzun ve maceralı ve
tehlikeli bir biyografiniz var bir kere. Müthiş bir biyografi var. Yani bir evet. Yaşama değil, iki yaşama sığdırılacak bir biyografi. Buyurun hocam.
Evet. İsterseniz Erzurum'dan başlayalım.
Lütfen.
Yıl Erzurum. Ben Erzurum'da doğdum.
Bir asker Ekim. Çocuğusunuz.
Efendim?
Bir asker çocuğusunuz bildiğim kadarıyla.
Evet, evet, evet. Bir babanız asker çocuğuymuş. Aslında babam İzmit'in Uzuntarla köyünden bir asker ve kardeşleri de 1950'li yıllarda dünya şampiyonları yetiştirmiş bir aileden geliyorum ben. Yani 50'li yıllarda biliyorsunuz Türk güreşi dünya çapındaydı.
Çok.
Mesela geçenlerde yitirdiğimiz amcam 1953 yılı Greco-Roman dünya şampiyonuydu.
Öyle mi hocam? Adı
evet,
nedir?
Evet. Efendim?
İsmi nedir amcanızın?
Şakir Mert. Şakir Mert. Ondan sonra onun kardeşleri de gene 1950'li yıllarda dünya güreş şampiyonu olmuş insanlar. Yani böyle güreşçi bir aileden geliyorum. Abaza Çerkez bir aileden geliyorum.
Çok güzel.
Baba tarafım böyle. Hala da hatta orada bir müze kuruyorlar şimdi. Bir köşede bana ayıracaklarmış bak.
Atam memleketi neresi hocam? İzmir tarafı mı?
İzmit.
İzmit değil
İzmit.
Mi?
İzmit. İzmit'in Uzuntarla köyü.
Uzuntarla.
Annemse tam bir Egelidir. Bir Ege güzelidir annem. Yazık ki çok genç yaşta kaybettim kendisini. benim için çok çok nasıl anlatayım, hayatımın dönüm noktalarından biridir annem. Yani hiç kimse hayatımda annem kadar önemli olamadı. Bu çok önemli. Genç yaşta kaybettik, onun acısını her zaman çekmişimdir. O da Denizli'nin Sarayköy kasabasından bir aile, hanım, ne diyeyim ona, Ege'li, tam bir Ege'li. Yani bir yanım Ege'li, bir yanım Çerkes. Bir çok de güzel. Erzurum'da doğduğum için bazen
Danaşlık da var.
Evet, bir yerde gördüm, nerede görmüşüm, birisi göstermişti bana. Ünlü Erzurumlarda bile var yeri. Yani bana soruyorlar bazen nerelisin diye. İsveç'te de soruyorlar, İsveç'te. Diyor ki neresini istiyorsan söyle, oralıyım ben diyorum. Yani gerçekten de hayatım 7 kıtada o kadar çok yerde geçti ki hayatımın 2/3'ü yurt dışında geçti.
Evet hocam, o yüzden size bir dünya ve küresel şair de diyorlar.
Evet öyle, yani başka ne diyebilirler? Başka bir şansları yok bir şey demeleri için.
Yok. Bir örnek de yok esasında şu anda.
Evet. Yalnız tabii hayata çok büyük bir eksiyle başladım hayata. Daha 2 yaşında Erzurum'da o zaman tüberküloz hastalığına yakalandım. Daha çok 2 yaşında falandım o civarlarda. Hatta doktorlar demişler bu çocuk kurtulmaz. Yani bunu kimse kurtaramaz. Sonra hatta babam mezarımı bile kazmış. Bilmiyorum o mezar orada duruyor mu?
O derece yani.
O derece yani. Sonunda annem direniyor. Hatta şimdi bir biyografik bir roman yazıyorum. Bu romanda anlatıyorum bunları. Anlatacağım.
İlk öyle mi? Ne güzel. Bitirdim.
Evet yani biraz ağır gidiyor ama... Başka türlü de gidemiyor yani. Kazdıkça daha alttan alta başka şeyler çıkıyor. Ben sadece 3 metre kazarsam giderim diye yola düşündüm ama mesele 3 metre değilmiş. Ben Vietnam'da Vietcong'ların Amerikalılara kurduğu tuzaklar gibi yer altında biliyorsun. İniyorsun, evet. Sanıyorsun ki orada bitiyor. Halbuki hop adam bir daha iniyor, bir daha iniyor. Ben şimdi o tünellerin içerisinde kaybolmuş vaziyetteyim. İşte oradan çıkmaya çalışıyorum. Neyse.
Bu sonunda... mücadele etmişsiniz ve kazanmışsınız.
Evet. Yani sonuç olarak sonra annem böyle bir masal gibi bir şey. Annem Erzurum'un köylerinden bir kadın bulur getirir. Ve hani medicine man diyorlar ya, medicine man. Halk doktoru.
Evet.
O gitmiş sağdan soldan ormanlardan şuradan buradan topladığı bir takım bitkilerden bir bulamaç yaparak vücuduma sarmış ve sonunda iyileşmişim. Uzun lafın kısası.
Çok güzel.
Yani böyle bir başlangıç. Hızlı bir başlangıç. Sonunda oradan biz taşındık tabii. Bu babamın doğu hizmeti süresi içerisinde ben doğmuşum. Evet. Daha sonra Konya'ya gidiyoruz. Konya da benim için çok önemlidir. İlkokulda okudum ben. İlkokulu Konya'da okudum ben. Konya'da. Bir de orta biri de Konya Lisesi'nde okudum. O dönemde benim hayatımın bir hazinesidir o Konya bölgesinde. Alaaddin Tepesi'ndeki arkadaşlarım, Mevlana Celaleddin Rumi ile ilk kez tanışmam. Daha yani çocukluğum çok zengin geçti, çok ve hatta tek fobim arkadaşlarım dışarıda kavga ederlerdi, dövüşürlerdi, maç oynarlar, futbol, ben kütüphaneye giderdim. Kütüphanede çocuk kitaplarını çocuk kitabı dedim, dünya klasiklerini okudum. İlk önce tabii Türkiye'den başlayarak Karagöz diyorum, Tepegöz, onun ötesinde
Binbir Gece Masalları falan.
Efendim?
Binbir Gece Masalları.
Evet. Yani onlarla büyüdüm. Hatta babama demişler ya bu çocuğa dikkat et, bu kafayı yiyecek. Boyuna kütüphaneye gidiyor, millet orada futbol oynuyor.
Hocam vallahi inanır mısınız, ben de öyleydim. Şimdi hayretle dinliyorum sizi. Öyle bir şehre gittiğimde bu Kayseri olabilir, Ankara olabilir. Kütüphaneye giderdim kitap okumaya.
Evet, Evet, yani böyle neden hatta çok güzel bir konuya geldi başım birden hatırladım. Çünkü anlatacak o kadar bir şey yok. Hangi birini anlatacağımı bilmiyorum ama
şöyle yapacağız yani. Zaten ilk bölüm hayatınız, ikinci bölüm şiirler, anılar.
Üçüncü bölüm?
Üçüncü bölüm haftaya.
Evet, evet, evet. Şimdi onu anlatıyordum. İlkokulda gittiğim zaman benim için en ilginç şeylerden biri, hocamız bize şeyi öğretmeyi, yarışma yaptırdı. Bir sayfayı en hızlı, en yanlışsız kimi okuyacak?
Hmm, güzelmiş.
Tabii bu 5 yıl boyunca okulun tek bir şampiyonu oldu.
Siz.
Ben tabii ki. Hiç kimse yanıma bile, yani yanına bile yaklaşamadı olayın.
Hocaların tabii gözdesi diyebiliriz yani okulun, hocaların.
Evet. Evet, hani şeyi söylüyorum, bir şöyle ilginç bir soru vardır. Biliyorsunuz benim bir de edebiyat şiir üzerine bir kitabım var. Yani şair olunur mu olunmaz mı nedir, evet, falan, oralara hiç girmeyen. Çünkü yazdığım her şeyi saatlerce tartışabiliriz.
Aynen.
Yani bir yazara, yani bak mesela size baktığımız zaman, yani bana baktığımız zaman bizim yazar şair olacağımızı gösteren hangi izlere bulabiliriz hayatımızda diye zaman zaman düşünmüşümdür. İlk bu aklıma geliyor yani. Kütüphanedeki
okumak birincisi.
Tepegöz ve okumak. Bu şekilde. Yani bu bir izdir. Ama yani bu demek değil ki sadece yazar değil olacak, olmayacak. Ama bir izdir. Sürülmesi, evet, gereken tabii bir izdir. Tabii daha sonra bu Konya bölümü çok önemli. Yani o kadar çok şeyim var ki burada anlatılacak. Arkadaş ilişkileri. Bunu işte burada anlatamam şimdi.
Biz serbest bir radyoyuz. Her şey serbest.
Umuyorum şu romanı bitirebilirim. Hayatım yeter umarım. Yani o romanı mutlaka bitirmek istiyorum. Orada şimdilik ben bir yem atayım.
Aynen, böyle bir teaser yapın, tease.
Evet, evet.
Sonra Ankara'ya mı geçiş oldu Konya'dan?
Yok. Ondan sonra biz İzmir'e taşındık.
İzmir'e gittiniz. İlk, evet, gençlik yılları, evet.
Ama sorarlarsa nerelisin diye şimdi dünyalıyım dedim ama İzmirliyim. İzmirliyim.
Ege var, evet, tamam.
İzmir. Çünkü neden İzmirliyim? Şey çok önemli. İlk şiirimi İzmir'de yaptım. İlk kez bir kızı İzmir'de öptüm.
Oo, tamam.
Bu ikisi yetiyor yani. Bu kadar. Bence bu çok önemli yani.
Çok.
Ve çok. Ve daha sonra tabii gene hayatımın şeyi bitmedi. Ben orta, ne zamandı o? Orta 3, bir bakayım. Orta 3'e geldi. Yok, orta 1, ortaokulu 3, orta 3'tü yanlış hatırlamıyorsam. O yıl gelmişim orta 3'te olduğum zaman. Ve tekrar hastalığa yakalandım.
Oo. Peki hocam, bir şey soracağım şunu atlamadan. Kıza şiir yazdınız, ilk şiir, aşk şiiri.
Evet.
Ve bu bir yakınlaşma sağladı mı aranızda? Yoksa şimdi, haberi mi olmadı?
O da ayrı bir hikaye. Onu da siz bana hatırlatın çünkü o kadar çok şey var kafanın gibi hatırlatın. Tamam, ama peki, aşk şiirleri meselesinde biliyorsunuz size göndermiştim o yazıyı.
Evet.
Atilla
İlhan'la ilgili onu soracağım.
Evet. Evet, o dönemde işte İzmir'de aşk şiirleri yazmaya başlamıştım. Aşk, tamam, şiirleri ama sevdiğim kız için. O da Atilla İlhan da demiş ki ya bu çocuk aşk şiirleri yazıp duruyor, getirin şunu da basalım bari şurada demiş.
Çok güzel.
Ben de gönderdim iki tane. Ama ben aslında para kazanmak için yapıyordum bunu. Nasıl yani, şöyle para kazanmak için. Arkadaşlarım da geldi, diyorlardı ki ya sen bu kadar güzel aşırı yaz, bizim için de yaz, bizim sevgililerimiz için de belki bir faydası olur. Olur dedim, tamam, başladım onlar için yazmaya. Yazdığım her şiir için bir Bafra paketi telif ücreti alıyor.
Bafra bilmeyenler için filtresiz sigara değil mi hocam?
Evet, sigara, bir paket sigara.
Filtresiz o dönem.
Nostaljiktir benim için, evet. O böyle gelincik işte Bafra, o çok ilginçtir. Daha sonra bir arkadaşım geldi, Ahmet. Ya abi dedi, olmaz ki dedi ya. Ne oldu dedim ya, beğenme, iyi kötü mü yazmış şiir, aşk mektubunu? Yok dedi ya, yani diğer arkadaşlara mektup yazmışsın. Onlar hep sonucu aldı dedi yani. Kızlarla git dolaşıyorlar işte sinemaya. Elhamra sinemasına gittiler dedi İzmir'de. dedim sen ne oldu? Bana hiç pas vermiyor dedi. Ama dedim biraz fark var arada. Fark ne dedi? Onların dedim onlara yazdım aşk mektuplarının altına bir de şiir yazıyordum dedim. Sana yazmadım. Niye yazmadın bana? Ama dedi bana yazmaz mısın dedi. Yazarım ama dedim iki paket bafranı alırım o zaman şiir içinde.
Süpermiş.
Ve böyle başladı. Bunu Atilla Lan duymuş. Benim şiirleri işte birisini göndermiş şiir şey yap diye göndersin diye. Gönderdim ben de elimdeki şiirleri gönderdim. Baktım iki istiyor, üç istiyor. Ya dedi yeter artık orada onun bir kültür sayfası vardı. Ne gazetenin adı neydi ya? Demokrat İzmir'di yanlış hatırlamıyorum.
Demokrat İzmir'e olabilir. Evet.
Evet. Kültür sayfası vardı onun.
Ben de bakayım buradan.
Bir bak bakayım orada vardır. Atilla İlhan'ın İzmir'de 60'lı yıllarda.
Evet hocam siz devam edin konuşmaya.
Neyse evet. Açtım orada, ben evet. Yayınlandı. Meğer 7 tane şiir istiyormuş. Dedim niye 7 tane? İşte 7 tane olunca o zaman İzmir İl Radyosu o şiirleri okuyormuş.
İzmir yani İl Radyosu tamamlayacak. Daha TRT kurulmadı yani değil mi? Öyle mi oluyor?
Vallahi yani TRT hatırlamıyorum var mıydı? TRT yoktu galiba o zaman.
Herhalde hocam.
Radyo vardı.
Radyo vardı. Enver'in meyhanesine gidilmiş galiba.
Evet Enver'in meyhanesi. Şimdi orası çok ilginç tabii. Tamam. Yani benim şahidimin başladığı yer Enver'in meyhanesidir. Bu çok kadar güzel. Basit yani. Orada okudunuz belki onu.
Evet ama yani dinleyici bilmiyor. Siz ben biliyorum diye düşünmeyin. Siz anladın.
Peki abi. Neyse sonunda böyle gidiyor günler geçerken.
Orada bize radyoda, meyhanede radyoda okunuyor değil mi şiir?
Evet şimdi anlatacağım. Enver'in meyhanesindeyiz bir gün. İşte daha lise talebesiyiz yani meyhaneyi bile almıyorlar bizi. Ben de hep her zaman bulunduğumuz arkadaş grubu içinde en küçük olana hep her zaman bendim yani. Hep. Ya şu çocuk peşimize takıldı gene meyhaneyi almayacaklar. Kerhaneyi almayacaklarmış. Onun için bu gelmesin falan derlerdi zaman zaman. Ben de takılıp giderdim onların peşine. Yaşım çok küçük olduğu için onlara göre. Onlar dayıydı onlar. Baba. Ben de neyse sonunda işte gene Enver'in meyhanesinde içiyoruz. Onun nefis bir cızbız köftesi vardı. Yani yazık ki o yok artık yani. Enver yok artık. Ne o meyhane var ne Enver var. Ne o ağaçlar var, ne o sular, ne o çiçekler. Hiçbir şey yok artık.
O güzel atlarına binip gittiler.
Gittiler. Onlar evet. Sonunda işte orada içiyoruz. O bu arada Levent Atalay'dan söz etmeliyim yani. Levent Atalay benim için çok önemli bir isimdir.
Evet hocam.
O konuya da unutturmayın bana onu anlatmak istiyorum burada.
Tamam.
Neyse sonunda bir gün işte oturuyoruz. Levent var, Şeytan Mehmet var. Ondan sonra Emin ve Muti yakın dostlarım var. Yani büyük serserilik arkadaşlarım diyeyim. Serserliğimin büyük arkadaşları.
Süper.
Bunlar. Hı-hı. Yani lisede İzmir Namık Kemal Lisesi'nde.
Namık Kemal
Lisesi. Bu arada arada bir Refik Durbaş'la da görüşüyoruz ama o bu çekirdek grubun içinde değil yani.
Değil miydi?
O dışarıda onlar. Bu çok özel bir grup.
Emin neyse, Muti Ersoy, Şeytan Mehmet, Levent Atalay.
Evet Levent Atalay, Emin Ersoy.
Emin Muti Ersoy.
Evet Muti Ersoy. Bunlar bir efsaneydi benim çocukluğumun efsaneleri.
Tükrük köftesi yiyordunuz orada.
Efendim?
Tükrük köftesi.
Tükrük köftesi çok güzel böyle Enver gelirdi o köfteyi yaptıktan sonra bir de orada şey vardı böyle kuru biber bak benim burada duvarda da asılı kuru biber. Alırdı böyle parmağın ucuyla köftenin üzerine dökerdi.
Acılı.
Böyle acı tabii zehir.
Vallahi karnımı acıktırdınız hocam.
Bir de şarabı galonla verirdi. Galonla. Yani galon
açık bir şarap.
Bir buçuk kiloya galon deniyordu o zaman. Ve çok kötü bir şarap.
Ev şarabı gibi yani.
Afyonlu kötü bir şaraptı ama benim için o şimdiye kadar
İçilmiş en güzel şaraptı.
En kaliteli viskileri içmekle ünlü olan ben. O şarabın tadını bulamıyorum daha hala. Bir neyse. Daha,
evet.
Evet, birden Levent havaya fırladı. Ya ne oldu falan dedik ya, ne yapıyorsun ya Levent? Ya duymuyor musun radyoyu dedi. Ne var dedim orada başladı. Susun dedi, herkesi susturdu. Oradan bir şey okumaya başladı radyodan. İşte şimdi Özkan Mert'in şiirlerini sunuyoruz, okuyoruz diye birisi benim şiirleri okuyor, 7 tane şiiri. İşte dedi Özkan burada yanımızda falan dedi. Hayda şimdi gemide, şey gemide diyor, meyhanede balıkçılar var.
Herkes
balıkçılar, balıkçılar, işçiler, sebzeciler, turşucular, o iki çeşmeli ne kadar böyle bir grup yani proletarya. Herkes tıs tıs. Herkes oturdu benim şiirleri dinliyor.
Çok güzel.
Dedim ki evet şimdi Özkan Mert kendi kitleyicisini, kendi okur kitlesini buldu dedim.
Çok iyi
ama. Ve herhalde ya. Şair olduysam o gün olmuşumdur yani.
Yani müthiş bir giriş. Müthiş.
Evet yani müthiş bir giriş. Daha sonra demin ne anlatacaktım ben size? Bir şey konuştum.
Levent'le birlikte...
Levent'le birlikte. Ha şimdi hastalığıma döneyim gene. Evet. Tabii bu arada da veremim ya. Verem, kan kısıyorum.
Allah Allah.
Ve de aşığım.
İşte aşktan mı oldu acaba? Aşk azdırdı mı?
Önce geldi bilmiyorum yani. Böyle bir durum. Yani tam bir şairin hayatına yakışıyor. Sanki birisi ayarlamış tepeden birisi. Ya sen şair olacaksın. Bak bu klasiktir yani. Hep verem olurlar ya şairler.
Evet evet.
Bu da tamam. Yani her şey planlanmış. Birisi idare ediyor yani işi. Sakın Tanrı falan deme yani. Öyle bir şey yok.
Yok hocam. Yani veremden vefat eden şairler var genç. Bayağı.
Evet. Evet. Yani şeye.
Zonguldaklı hatta onlar.
Ben şeye inanıyorum. Kozmik. Kozmik. Ne diyelim ona?
Ben de anladım ben. Tamam.
Anladın değil mi? Kozmik, dünyanın kozmik gücüne inanıyorum.
Kozmik yani enerji bizim... gücü, kaynak.
Yani kaynak budur. Bir de şimdiye kadar bu konuda duyduğum en güzel laf, tanrıların en güzeli aşktır diye yazmış. Kimdi o Macar şair? Şimdi hatırlayamadım adını. Onda da kitabıma falan koymuşumdur bazı yerler o cümleleri. Daha, şimdi bu durumdayken Levent tabii çok yırtık bir arkadaş. Yırtık böyle yani. Benim gibi değil böyle hani kalıpları şair şöyle falan yok.
Levent şair de... değil mi hocam?
Nasıl?
Şiir yazıyor mu Levent?
Yazık ki Levent'i kaybettik çok genç yıllarda. Genç yıllarda. Yani onun yani benim için çok önemli tarafı benim hayatımı kurtarmasıdır. Yani ben bu arada gidebilirdim yani.
Sahi nasıl kurtuldunuz?
Levent kurtardı beni. Nasıl kurtardım? Levent şeyde çalışıyordu, bir ambarda çalışıyordu. Ambar gibi bir yer İzmir'de.
Depo falan.
O da şarap ambarıymış. Şarap ambarı. Bir de şey vardı, her gün oradan çıkarken iki şişe şarap çıkarıyordu. En kalitelilerinden böyle ambardan. Kırmızı şarap.
Çok güzel.
Onları içiyorduk. Ondan sonra da şeye gidiyorduk. İki çeşmelikte pideci var, ünlü pideci. Böyle hatta şey derdi herkes bir ona bir, bir buçuk, iki buçuk falan derlerdi. Onun hani uzunluğuna göre şeyi var ya.
Tabii,
gider,
tabii.
Gider gitmez böyle ilk başta hiç Levent'e sormazlardı yani onu tanıyorlardı.
Yapıp getiriyorlar.
İki buçuk değil mi Levent Bey diyordu. Üç olsun ya da işte bir buçuk iki olsun falan derken biz orada ben bir ay boyunca her öğlen
pide.
1,5-2 artık ne bileyim pidemi yedim ve şarabımızı da içtik.
Oo.
Ve bir ki...
Ehli keyifsiniz yani o zaman.
Evet yani ya, ne diyeyim ona sefaletin muhteşemliği mi diyeyim mucize.
Muhteşem sefiller.
Çok güzel muhteşem sefiller. Hep hayatım öyle oldu zaten.
Victor Hugo'nun bir üstü.
Sonunda şey oldu. Ne oldu? Ben bir ayda 10 kilo aldım. 10 kilo.
Çok iyi.
Zaten doktor demişti o evladım sen kilo almazsan ölürsün demişti bana.
Şaraptan doktor. Şarap mı aldırdı acaba biraz da?
Evet, şarap ve pide tabii. İkisi bir araya gelince kıymalı yumurtalı üzerinde de yeşil biber olacak. Yeşil biber.
Çok güzel.
Daha bu daha ne olsun? Başka bir atom bombası var mı?
Daha yok, yok.
Süper. Neyse ben yani iş anlatıyorum, şaka gibi geliyor bunlar ama bunlar anlattıklarımı.
Yok gerçek şey... ama yani.
Hayır yani şey gibi sanki gerçek olamazmış gibi bir yok. Şey bazen. Bazen İsveç'te de böyle.
Ha, başkaları için evet olamaz. %30'u bile onlar için inanılmaz gelebilir.
Ya, yani İsveçlere anlatıyorum bazen işte davet ettikleri zaman onlara da. Ya diyor şaka yapmıyorsun herhalde değil mi diyorlar bana. Hele İsveç'e gelişimi bir anlatsam onlar şok geçirdiler yani nasıl geldim İsveç'e. Neyse şimdi oraya da geleceğiz.
Daha oraya, İsveç'e
sen not et oraya. Not et oraya.
İsveç'e gitmeyin henüz durun. Şu anda İsveç'tesiniz de. Yani şey laf olarak diyorum.
Evet.
Evet.
Tabii o ondan sonra ne oldu? Tabii kendimi toparladım. Hatta orta 3'e ben hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Dışarıdan verdim.
Aa.
Yani hiç bu iyileşmeden önce ben 3 ay askeri hastanede yattım. Askeri hastanede. Karataş'taki babam asker olduğu için askeri hastanede yattım. Askeri hastanede o sıralarda penisilin çıkmıştı galiba. O benim doğduğum zaman da yoktu ama daha sonra penisilin devreye girdi.
İlk antibiyotik galiba değil mi?
İlk antibiyotik. İğne. Ondan sonra her gün iğne bir sağdan bir soldan kalçadan. Artık delik bulamıyorlardı. Yani şey bulamıyorlardı. Deliksiz yer bulamıyorlardı.
Yazık iğneyi. Hocam ya vallahi çok çektirmişler.
Vallahi bu kozmik dünya.
Kozmik bana çok şaka. Fazla... Kozmik şaka olmuş yani.
Kozmik size. Bir şaka oldu yani.
Evet.
Sonunda hatta belki de orada ilk dizemi kafamda yazdım belki de bilmiyorum. Yani o da şeyi hatırlıyorum. Denizin kenarında böyle bir Karataş askeri hastanesi. Orada yatıyorum, deniz görülüyor. İşte şöyle bakıyorum çarşaf beyaz, her şey beyaz. Şöyle bir şey dize geçmişlerdi. Yatıyorum her şey bembeyaz falan gibi bir Kafkavari bir şey. Yani ilk şiir düşünceleri falan yavaş yavaş orada oturmaya başlamıştı. Orada oturmaya başladı. Daha sonra işte ne zamandı o? İlk sanıyorum ilk çıkarmam darbeyi vuruşum şiirde. Bunu Mehmet Fuat da yazmıştır şeyde 1965 yıllığı diye vardı. 1965 yıllığı var. Onu her yıl çıkarıyordu ya.
Evet hocam.
Orada bir elma büyüklüğünde sakallarım adlı ilk şiir. İlkiydi. Daha önce bir sürü şiir yazdım ama o bir
çıkış.
Çıkıştı ya. Yani, bir çıkarmadır. O büyük bir şok yaratmıştı herkeste. Yani iki türlü. Biri ya böyle şiir mi olur ya? Bu ne biçim? Elma büyüklüğünde sakallarım. Bir sürü şeyler, imgeler, bilmem şunlar, bunlar. Ya nasıl bir şiir?
İcat mı çıkarıyor falan ha?
Evet yani böyle bir. Şimdi bunu söyleyenler, içinde şimdi şair olanlar var çok hala. Bana hatta bir tanesi adı bayağı... neydi şair diye geçenlerden birkaçı ya özür dilediler benden ya hocam dediler biz anlamamıştık onu o zaman 1965 yıllığında yayınlanmıştı şimdi anlıyoruz o şiiri diyor.
Vallahi biraz geç olmuş jeton geç düşmüş deseydiniz.
Onları teskin etmek için merak etmeyin dedim ben de hala anlamadım dedim nasıl yazdığını.
Süper. Sonra yıl 69'a mı geldi?
Şimdi orada tabii şunu hatırlatma. Orada işte Gündüz Badağ'ın çıkarmış olduğu bir Evrim dergisi vardı. Devinim verdi. Orada işte ilk grup işte Refik Durbaş ilk benim yan çevremde işte Abdullah Özkan, Oğuz Tümbaş falan birkaç kişi böyle o şeyde oradaydık ve ben orada yazmaya başladım. Şeyde Gündüz Badağ'ın Evrim dergisinde yazmaya başladım. İlk şeyimiz oydu yani. Hatta bir yazı yazmıştım. Tanrı öldü yaşasın Tanrı. gibi daha o yaşta. Yani ne anlatmak istediğimi de ben hala anlamış değilim de. O ayrı konu ama yazmıştım.
Erken aydınlanma diyebilir miyiz buna?
Nasıl?
Erken aydınlanma diyebilir
evet,
miyiz?
Evet. Biraz fazla erken oldu.
Ama çoğu insan hayatının sonuna doğru yakalayabiliyor bunu. Ya da evet, yakalayamıyor.
Evet, ama burada şunu da belirtmek isterim. Yani biliyorsun içinde yaşadığım durumu anlattım yani. İşte verem hastalığı, taşınmalar.
Onlar çok önemli deneyimler.
Umutsuz bir aşk, terk ediliş, şu bu, bütün bunlar bir araya geldi. Ve bir gün tabii aynı zamanda İşçi Partisi'nde çalışmaya başladım. Hatta İşçi Partisi Gençlik Kolları Başkanı seçtiler beni bir süre ondan sonra. Yani bir taraftan nihilizm, anarşizm, öte taraftan komünizm, sosyalizm. Yani tam bir keşmekeş, tam bir karmaşanın içindesin yani. Ve şeydi yani, ne bileyim ben, birkaç ay sonra dünyanın batacağına inanıyorduk yani. Her şey olabilir.
Şu anda da inanıyoruz. Şu anda da inanıyoruz. Bir şey değişmedi.
Nihilizm, ateizm, hepsi bir araya geldi. Böyle bir curcuna. Sartre'lar, Albert Camus'lar, işte Marx, yani daha her şey. Pushkin. Yani ben Türk şiirini bilmeden, daha Türk şiirini okumadan ben Rus şiirini bitirmiştim yani o dönemde. Rus şiirini okuyordum.
Mayakovskiler falan.
Mayakovskiler ve Fransız şiiri benim için iki kanaldı. Hı-hı. Yani bununla beslendim ben. Ya hatta Türkçe'nin ikinci yeni metni neymiş bu ikinci yeni falan diye. Daha haberim bile yoktu ama ben onlardan önce ikinci yeni yazmıştım zaten şeyle. Bir elma büyüklüğünde sakallarım bugün o bana kalırsa ikinci yeninin başlangıç şiiridir.
Birinci yeni hocam.
Nasıl?
Birinci yeni.
Evet yani ama yani birinci yeni demeyeyim çünkü başka bir birinci yeni var.
Yoktu ama şaka yaptım.
İkinci yeninin ilk şiiri denebilir.
Denebilir
yani,
denebilir bence de. Metafor şimdi, olarak öyle tabii.
Şimdi bu birçok şairi ayağa kaldıracak belki ama ne yapalım, hep kalksınlar ayağa.
Ayağa evet. Kalksınlar, saygı duysunlar.
Evet, evet. Nerede kaldık hocam?
1900 peki burada devrimci şairler savaş açıyor ve maviciler akımı
evet,
var.
Evet. İşte bu İzmir olayından sonra şey oldu. Aslında şunu atladım burada. Bu olaylardan bütün bu karmaşa, bir taraftan işte gösteri yürüyüşleri, şunlar bunlar falan derken bu ben sonunda dedim ki ben terk ediyorum her şeyi ve daha lise 3'e geçmeden askere gittim.
Çok erken.
Çok erken. Sırf kaçmak için. 2 yıl doğuda, Karaköse'de, işte Van'da er olarak, pardon çavuş oldum. Er olarak orada askerlik yaptım.
Tatvan'a gittiniz mi hocam? Orada. Nasıl? Tatvan'a gittiniz mi? Tatvan, Ağlat, Erciş.
O bölgeye hep gittim yani. O bölgeye Adil çok Cevaz. Gittim. Ağrı, Karaköse falan. Oralar daha düşünün yani. Daha 20 yaşında biriyim. Daha birden kendini savaşın, yani hani Vietnam Savaşı'nın içinde bulmak gibi bir şey kendini yani.
Ben Tatvan'da okudum o yüzden söylüyorum.
Nasıl?
Tatvan'da bulundum ben de peder nedeniyle. Evet. Son sınıfı orada okudum.
Biliyorsun oraları. Neyse oralara hiç girmiyorum zaten. Evet. Zaten hiç oralara girmeyelim. Daha sonra işte Ankara'ya geldim. Ankara'ya gelince ilk gün daha Günzileli'nin evinde kaldım. Günzileli. Tanıyorsun Günzileli'yi?
Evet hocam.
Evet, yakın dostluğumuz oldu. Hatta yani. Hatta onun annesi görmesin diye yatak dolabında yattım o ilk gece.
Gerçekten mi?
Neyse, uzun lafın kısası, ondan sonra Dil Tarih Coğrafya Fakültesine girdim.
Aynı Sinoloji zamanda... bölümü değil mi hocam?
Efendim?
Sinoloji bölümü, Çince.
Evet, Sinoloji bölümüne gidip Çince öğrenmek istiyorum gerçekten. Çince müthiş. Dedim yani. Çince bilen
daha
birisi
kimse
olsun Türkiye'de.
Bilmiyordur
yani.
Bile sinoloji ne falan.
Sonunda orada okumaya başladım. Tabii bu dönemde Ankara'nın bütün o politik ortamı, öğrenci hareketleri, Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar işte... hepsi çok yakın arkadaşım oldu. Birlikte gösterilere katıldık. Hatta birlikte resimlerimiz var her yerde. Aynı zamanda ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğrenci temsilcisi seçildim. Günzileli de Sosyalist Fikir Kulübü Başkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Amerikan filosu geldiği zaman hangi yılda ya tam hatırlayamadım şimdi.
Yankee Go Home.
Öğrenci temsilcisiydim. Ve biz şey istiyorduk, Amerikan filosunu protesto etmek için Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin bunu protesto etmesini istiyorduk üniversitenin. Onlar hayır dediler. Ben de öğrenci temsilcisi olarak onların yaptığı bir toplantıya katıldım. İşte bir dekan, iki tane profesör, iki doçent, iki de öğrenci temsilcisinden oluşuyordu. Hiç unutmam bu o toplantıda. Ben şey yaptım, orada sosyal demokratları işte temsil eden bir çocuk sağa sola kıvırıyor işte. Ben dedim ki biz karar aldık, eğer protesto edilmezse üniversite işgal edeceğiz. Oyda tabii nasıl olur ya, sen kimsin bir öğrenci şurada kalkmış dekanlara, profesörlere bir şey yapıyorsun, meydan evet, okuyorsun falan. Ben dedim ki... yani şu anda dedim ben size bir şey sormuyorum. Sadece sadece sizden bir şey, evet mi hayır mı? Bana sadece bunu söyleyin dedim. Hayırsa dedim üniversiteye işgal kararı vereceğim. Düşünebiliyor musun kaç yaşında?
Müthiş, müthiş.
Şey gibi yani. Yani Castro çıkmış bilmem şu karara evet falan gibi, böyle gerçek bir olay yani.
Öğrenci liderliği evet.
Hayır dediler. Peki dedim, çıktım. Pencereyi açtım, salonun penceresini. Elimi salladım böyle, işgal dedim. Bütün üniversite işgal edildi. Bütün üniversite işgal edildi. Hiç kimse giremedi. Hatta benim bir gün, hatta bir ara dedi ya Özkan, burada şey var, bir hanım var, girmek istiyor, bırakmıyoruz. Ama seni tanıyormuş dedi. Kim dedim ya? Senin Çince profesörüymüş dedi. Dedim bırakın girsin o dedim içeri. Tek giren o Çince bir profesörüme izin verdim tek. Neyse yani bunlar böyle böyle bir yaşamdan geliyor. Ama tabii bu arada da bunun şiirini yazmaya başladım. Yani o sırada da Atol Behramoğlu'yla tanıştım. İsmet Özel'le Özel tanıştım.
Var. Süreyya Berfe var galiba.
Süreyya orada mıydı? Yani böyle bir grup oluştu.
Ant dergisi galiba.
Efendim?
Ant dergisi var değil mi hocam? Ant.
Ant oraya gelmedi. Ant dergisi 69'daydı o.
69.
Hangisi önceydi şimdi tam hatırlamıyorum. Ant dergisinde işte daha sonra işte Militan falan gibi dergiler çıkarılmasında katkıda bulundum. Daha sonra ben yurt dışına çıkmak zorunda kaldığım için mahkum oldum ilk şiir kitabından.
Durun oraya gelmedik. Devrimci oraya... Şairler Savaş açıyor. Sonra bunun evet, hikayesi başka. Bu şiirinizi yayınlatmak için götürüyorsunuz dergiye.
Evet. Ha şeyi Cemal Süreyya'yı mı?
Cemal Süreyya'yı anlatalım.
Tamam güzel hatırladım. Evet Cemal Süreyya'yla şey, çok iyi dostluğumuz var yani. Bir gün ya Cemal dedim sen ne ikinci yeni de ne işin var senin ya? Ne yapıyorsun orada?
Çok güzel.
Ya Özkan dedi orası benim evim dedi.
Evim anladın dedi. Mı? Evet.
Ama dedi güzel, sen tabii ki dedi bize karşı çıkacaksın dedi. Sen dedi devrimci şairsin dedi. Bu kadar ince zarif.
Çok.
Hatta çok açık söyleyeyim belki benden daha fazla radikal yani devrimciydi yani hani tırnak içinde söylüyorum bunu.
Ben tanıyorum hocam, ben de
biliyorsun
sol yayınlarında çalışırken çevirmenliğimizi evet, yapıyordu, oraya gidip geliyordu. Benim evet, de ilk şiirlerimi o yayınladı sağ olsun diyeceğim evet, ama artık evet, rahmet olsun diyelim.
Evet evet yani çok güzel bir ilişkim olmuştu onunla. Hatta tamamen iki karşıt cephede olmamıza rağmen bana müthiş saygı gösterirdi. Ben de ona saygı gösterirdim. Birkaç kez meyhanelerde içtik falan. Hatta benim için de çok güzel şeyler yazdı. Yani inanılmaz güzel. İşte gerçek bir şair işte falan gibi sözler. Yani beni şaşırttı mı? Acaba şaşırttı mı diye soruyorum. Bilmiyorum, şaşırtmadı yani.
Yok aslında o şimdi şairin şimdi... kumaşına bakıyor. Yani sonuçta evet, evet, ne tür bir evet, şiir yazıyor, toplumcu gerçekçi mi, ikinci yenici mi, onlara bakmazdı.
Evet, evet gerçekten öyle. Yani ender insanlardan biridir. Yalnız ne yazık ki bugün bakıyorum da etrafa onun şeyiyle nemalanan, onun artıklarıyla nemalanan bir sürü bir grup var.
Çok.
Yani eğer Cemal Süreyya herhalde mezarında ters dönüyordur. Ya Allah bunlar mı şimdi?
Size şey benim... demiş değil mi hocam? Ben bu şiiri basacağım ama sen bir git düşün.
Ha evet evet. O işte ben askerlik yaptığım yıl 65-66 falan olması lazım. İşte Direne Kalbim'di yanlış hatırlamıyorsam evet, yazdım böyle bir şiir yazdım. Ve çok etki uyandırdı o tabii daha sonra. Her yerde okundu. Hala da 50 yıl sonra onu okuyorlar karşıya kadar orada burada. Neyse.
Değişen bir şey yok ki yani. Nasıl? Değişen bir şey yok. Hala direnmek gerekiyor.
Ay, hiçbir şey değişmiyor. Sanki ben o şiiri bugün için yazmışım. İşte ben de şiirin önemi burada geliyor. Yani şiir kendini ve sizi 100 yıl sonraya taşıyabiliyorsa o kalıcı bir şiirdir. İşte ölümsüz şiirdir. Burada. Yani inanın ben Karşıyaka'ya gitmiştim yazın. Orada bir hanım okudu. Tüylerim diken diken oldu ya.
Ezberlemiş.
Yani 50 yıl yaz, hesaplamış o. 55 yıl olmuş. 55 yıl önce yazdığım şiir sanki bugün için yazılmış yani. Hatta bugün daha güncel. Daha güncel.
Tabii işte onu ben diyorum. Evet. Siz mesela ezbere biliyor musunuz şiirlerinizi? Ezbere şiir biliyor musunuz?
Yok maalesef okuyamıyorum. Çünkü ben şiir üzerine aşırı çalışan bir işçi olduğum için hangi birini hatırlayacağımı bilemiyorum. Tamam. O açıdan. Neydi o? Ha, Cemal Süreyya'ya gittim. Üzerimde de asker elbiseler var.
Er elbisesi.
Bir gittim dedim ki kapıyı çaldım, açtı. Ben dedim Özkan Mert. Aa dedi buyur dedi bakalım. Buyur. Buyurduk. Bir çay ısmarladı falan. Dedim ben bir şiir yazdım. İşte buyurun dedim. Baktım direneği kaldı. Okudu ve çok sevdi tabii yani. Özkan'cığım dedi bu çok iyi, çok güzel bir şiir ama bunu basarsan seni de içeri atarlar, beni de, senin de askerliğini yakarlar dedi. Sen dedi git bir düşün gel. Bunu basalım mı basmayalım. Ben de iyi diyeyim düşüneyim bakayım. İstanbul'da birkaç gün kalacak. Neyse ayrıldık o gün. Gittim ben işte ertesi gün geldim.
Basalım hemen ertesi, dediniz.
Hemen ertesi gün geldim. Ama o şöyle diyor.
Üç gün geçmiş diyor. Evet.
Üç gün, üç gece gitti. Onu şair
olduğu için o. Evet. Şair olduğu için. Belki de ona uzun geldi süre. Belki de ona uzun geldi.
Evet. Sonunda ne oldu? Sonunda bas dedim ya. Bas. Basabileceksen bas. Ben hazırım dedim. Tamam dedi basayım dedi. İşte şair bu. İşte dergi redaktörü denen insan bu. Yani olaymışım. Böyle insan var mı ya? Kaldı mı yani? Yani benim o dönemde tanıdığım Vedat Günyollar. Cemal Süreyya'lar. Bunlar işte Türk edebiyatının kılcal damarları, atar damarları bunlar bana kalırsa. Bunların üstünde yükselecek her şey olacaksa eğer. Neyse sonunda bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Biz de kurtardık paçayı. Ama sonra gene yakaladılar.
Gene bir şey oldu.
O da nasıl? Ondan sonra kitabım daha bir süre sonra işte neydi onun adı? Kaç yılıydı? 70'in 69'un sonuydu galiba. O yani bildiri yayınladık ya. Devrimci şairler ya, savaş evet, açıyor. Bildiri. Arkasından sanıyorum üç şairin işte Ataoğlu İsmet'in benim kitaplarım yayınlandı. Hatta isimleri bile tek bir cümle oluşturdu. Evet yani bir gün neydi? Evet isyan yok kuracağız her bir gün nasıl doya? Evet gün isyan kuracağız her şey yeniden.
Bir gün mutlaka.
Bir gün mutlaka diye evet. Şey vardı ama burada da şeydi sanki. Bu halbuki dört kişi Süreyya da var ama nedense o şey gibi hani üç silahşörler var ya aslında dört kişidir.
Atos, Patos, D'Artagnan.
Ama dördüncü Süreyya oldu anladığım kadarıyla. Zaten sonradan ya nasıl oldu da bunların arasında katıldığım gibi laflar falan söyledi. Neyse o da ayrı bir hikaye. Sonunda
kitap yayınlanınca toplatıldı mı? Ne oldu?
Hemen toplatıldı derhal.
Kim
derhal.
Şikayet ediyor?
O sırada sivil mahkeme. Önce sivil mahkeme. Arkasından hemen 71 darbesi geldi. Aa. Hemen benim kitabı askeri mahkeme, Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı bilmem ne mahkemesine verdiler. Orada aslında ne oldu? Aslında sivil mahkemede ilk şeyde ben beraat etmiştim.
Evet.
Askeri mahkemeye verdiler. Bu sefer 3 hakimin 3'ünde evet kararıyla kaç yıldı toplamışlar?
8 yıl mı? 6 yıl mı?
Daha başka yerden de verdiler. Bir de Che Guevara'ya övdüğüm bir şiir vardı. Onu Küba ile ilişkimizi bozduğumu söylediler. Devrimi kutladığım için. Böyle bir saçma sapan bir hikaye tabii. Yani sonunda toplam olarak 8 yıl falan hüküm giydim.
Hakimler şiirden korkuyormuş yani.
Kim?
Şiirden korkuyorlarmış o zaman.
Evet. Burada çok güzel de bir hikaye var bak. İyi tam hatırladım. Kim bunu birisi bulmuş. Ne kadar gerçekten. Şimdi ben diyor ki şöyle anlatıyor. Özkan Mert mahkemede yargılanıyor. İşte duruşmada. Hakim diyor ki sana 8 yıl seni 142'nin birinci maddesine 8 yıla mahkum ediyor. Ben diyorum ki hakim bey olmaz mı diyorum. İtiraz ediyorum. Neden? Ya 8 yıl çok. 7 yıl verin bari. Neden? Neden? Ya bu kitabın ise 7 tane şiir var. Bari birer yıl abi. Yani bari birer yıl verin her şiir için. Niye 8 yıl veriyorsun bedavadan bir yıl daha hayatta? 5 yıl daha. O da diyor ki sen içeri girersen gene yazarsın diyor. Ben onu şimdiden
çok ilginç ya. Yani vallahi fıkra gibi yani. Gülüyoruz tabii ama gerçek. Evet. Gerçek bunlar.
Evet, gerçekten öyle. Nerede kaldık? Sonunda tabii
karar verildi.
Karar verildi. En son artık son duruşmaya gideceğiz yani. Askeri mahkeme bu. Sıkı Yönetim Komutanlığı, Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı bilmem falan filan mahkemesi. Halit Çelenk. Çok saygılı.
Avukat
çok
değil
sevdiğim.
Mi?
Efendim?
Avukattı değil mi hocam Halit
Bey? Avukat tabii. Aynı zamanda insan hakları savunucusu. Evet çok yani Türkiye'nin yetiştirdiği en kıymetli evlatlarından biri
evet,
bence.
Evet öyle. Evet.
Benim avukatım avukatlığımı yapıyor. Halit abi ne yapacağız dedim ya. Son duruşmaya gideceğiz. Vallahi ya dedi Özkan bunlar seni sevmiyor dedi ya. Ya niye sevmiyorlar? Benim babam da asker ya dedim yani. Yani hiç olmazsa bir torpil geçerler. Bak dedim yani 8'i de 7'ye indir. Neyse işin esprisine geçtim. Dedim ne yapacağız? Vallahi Özkan dedi sen dedi işte artık düşün yani bundan sonra ne yapacağız? Ya gireceğiz içeri duruşmaya ya da girmeyeceğiz. Girersek oradan hemen şeyle gönderecekler seni içeri. Dedim o zaman ben bu kabul edecek bir şey değil ya dedim yani mümkün değil dedim. Yani bir insanın düşüncelerinden şiirini yargılanmasını kabul edemem dedim. Yani böyle bir olay yok yani benim kafamda. Onun için ben dedim gidiyorum. Nereye gidiyorsun dedim terk edeceğim bu ülkeyi. Ve neyse ki daha önceden pasaportum falan vardı çıkarmıştım çünkü öğrenci olaylarında bana mutlaka sıra geleceğini biliyordum ama bu şiirden düşünmemiştim hiç.
Evet.
Yani orada çok
militanlıktan olabilirdi falan.
Evet, evet. Yani birçok şeyden olabilirdi yani yürüyüşlerden.
Tabii.
İşte deniz gezmişler ve Mahir Sayanlar bunlar benim çok yakın arkadaşlarım yani o yürüyüşlerde bilmem. Dedim oradan daha önce de yakaladılar zaten yani. Birkaç kez attılar içeri de dedim oralardan bekliyordum ben. Hı. Sen şiirden nereden buldun şiiri? Yani oradan ama yani şiiri de tehlikeli görmeye başlamışlar. Şimdi meydanlarda mesela miting yapıldığı zaman mesela Ankara'da işte ne meydanıydı o?
Tandoğan mı?
Tandoğan'da mesela Cemre'den kalkıp ben şiir okuyorum. Ya da benim şiirimi 10 bin kişiye, 20 bin kişiye bir şiir okuduk ya meydanlarda. 10 bin kişiye, 20 bin kişiye. Yalnız İzmir'de değil. Şeye gitmiştik, köyleri devrime katmaya gittiğimizde falan. Oralarda köylülere de okuduk, şunu da okuduk. Yani biz bu sokakta, bu şiirleri sokakta toplamadık yani. Sokaktan topladık da gökyüzünden zembille inmedi yani.
O dönemde yani, hangi fraksiyona dahildiniz hocam?
Valla o ben işte o sene bir kırmızı aydınlık vardı, bir beyaz aydınlık vardı.
Aydınlıkçıydınız.
O dönemde Çin devrimi benim biraz ilgimi çekiyordu. Biraz
Çince'de var
diyordum.
Ya okul.
Ama şunu söyleyeyim yani hiçbir zaman ne TKP'li oldum ne Maoist oldum ne de bilmem ne oldum yani olaya hep şair olarak baktım. Desem daha doğru olur. Hatta bazıları kızıyordu bana, ya kardeşim sen beyaz aydınlıkçı mısın? Kırmızı aydınlıkçı mısın? Yani yerini bul. Öyle her yere girip çıkma diyorlardı bana yani. Ya dedim ben neyi yani şimdi ne olacak? Beyaz da kırmızı birbirine mi? Döveceğiz mi birbirine? Ne yapacağız? Falan. Yani ben öyle düşünceler bana ters geliyordu. Her iki taraftan da çok yakın arkadaşlarım vardı yani. Fakat tabii bana çok saygıları olduğu için ben de sıkı bir adam olduğum için bana kimse fazla bir şey diyemiyordu yani.
Şairlikten kurtarmışsınız.
Şairlikten. Hatta bak o da çok güzel. Şimdi herkes şair ya. O zaman şairim demek, ben şairim diyebilmen için bir ton ekmek yemen lazım diyor. Adamı şey yaparlardı, hiç ciddiye almazlardı.
Başkası söyler ama zaten şair diye. Kimse şimdi kendini orada, şair diye tanıtmaz.
Evet, şimdi mesela o dönemde gerçekten şair olan bir kişiyi kabul ettirdin mi kendini böyle mi? 10 bin kişi şiirleri okunan bir şair oldum. Şöyle diyorlar, dikkat et, şair geliyor diyorlar beni görünce mesela. Ya da başkalarında tabii. Yani söylemeye çalıştığım bir işin bir ağırlığı, ciddiyeti vardı ki zaten ağır, ciddi bir iştir bu iş yani. Öyle şeye gelmez, palavraya gelmez yani. Onun için şimdi hiç oralara girmeyeyim zaten. Bu sosyal medyada çok üzerime saldıranlar var işte, yok. Bazen diyorum işte, yazmıştım geçenlerde. Türkiye'de dünya nüfusundan fazla şair var. Herkes alınmış. Ya ne alınıyorsun kardeşim? Yani ne alınıyorsun ya? Daha böyle adı böyle ünlüye çıkmış birkaç kişi bana şey yapıyorlar. Ben demişim ki İzmir'den şair çıkmaz. Ya zaten çıkmıyor. Zaten 3-5 kişi çıkmış zaten. Kimin ne olduğu belli. Her şey ortada. Her şey ortada. Hiçbir şey gizli bir şey yok yani. Ama insanlar kabul etmek istemiyorlar bir şeyi. Ben de buna karşı çıkıyorum. Yani edebiyatın bir ciddiyeti vardı yani, bu gayri ciddi. Yani bir yazdığınız şiir bir edebiyatsa her şiir bir edebiyattır önce.
Tamam hocam, edebiyat. Şimdi oraya biraz sonra gelelim. Hayatınızla evet. Devam edelim. Evet. Siz böylece yurt dışına çıktınız. Niye İsveç?
Çok güzel bir soru sordun. Yani bunu anlatsam şimdi herhalde masal anlatıyorsun diyeceksin bana.
Yani bir sürü ülke var Avrupa'da.
Neden Almanya'ya İsveç? Gittim zaten.
Önce Almanya'ya gittiniz.
Almanya'ya gittim. Almanya'da çok sevgili bir arkadaşım vardı. Hamdullah. Hala da çok yakın dostumdur. Görüşemiyoruz sık sık. Kimi? Almanya'da yaşıyor. Ben İsveç'te yaşıyorum. Neyse geldim. İlk beni o karşıladı. Teşekkür sağ olsun. Bir öğrenci yurduna girdik. Öğrenci yurdunda da 1200 öğrenci vardı. 800 tanesi kız öğrenci, 400 tanesi erkek. Dedim iyi bir oran bu. Sonunda biz Abdullah'la işte ben bir taraftan Almanca öğreniyorum. Ama Almanya'yı da ben hiç sevmedim, açık söyleyeyim. Yani. Öyle ne mi? Almanca'yı severim. Hiç sevmedim. Ne Almanca'yı sevdim ne Almanya'yı sevdim. Bilmiyorum. Hep benim niyetim başka böyle... nasıl anlatayım?
Belki Hitler'den dolayı gıcık da kapıyordunuz.
Evet. Onu atamadım gitti içimden yani. O hiç unutamıyorum yani. Neyse o da ayrı bir hikaye de. Alman dostlarımız varsa yapmasınlar yani. Kimseye birey olarak karşı değilim.
Tabii canım.
Yani sistemlere, ideolojilere karşı. Sonunda şey oldu. Geldim Almanya'ya. Almanya'nın Germersheim kenti. Güneyde bir yer. Çok güzel, Avrupa'nın en güzel üniversite kentlerinden biri. Daha sonra da benim şansım oldu. İsveç'te de geldiğimde de İsveç'in en güzel, hatta Avrupa'nın en güzel öğrenci kentlerinden biri olan Lund'da okudum, Lund Üniversitesi'nde. Bu da muhteşem bir şey. Neyse o da ayrı bir hikaye. Nerede kalmıştık ya?
Sinolojiyi bitirdiniz mi bu arada?
Yok ya, sinoloji mi? Attılar, üniversitemi attılar, her şey bitti. Yani hiçbir şey, sinoloji keşke şu anda Çince bilmek ne kadar güzel olurdu yani.
Evet.
Çin şiirini okurdum yani hala.
Çok öngörülü bir şeymiş yani.
Evet gerçekten. Sonra okudum ama Çin şiirini çok okudum yani. Tabii Çince değil.
İçince.
İkinci, üçüncü, beşinci elden okuduk. Yani gene de şiir, Çin şiiri, ben Çin şiirim diye bağırıyor yani. Ne kadar bozsan da şey yapsan da bozamıyorsun yeteri kadar. Sonunda şeye geldim.
Üniversiteye girdiniz orada.
Almanya'ya geldik. İşte Almanya'da bir 10 ay öğrenci, kaçak işçi falan gibi çalıştık. Çok muhteşem bir maceralı bir yaşamım oldu. Yani
yaş kaç o arada?
27-26 falan. 27-26.
Evlilik, aşk, maşk var mı orada?
Orada yok. Orada daha bir hiçbir şey yok daha. Daha oralara yok da. Şey değil. Ama zaten zaten ben evliydim yani bunları yaptığım zaman.
Ha, ondan.
Bir de küçük kızım vardı.
O Türkiye'de mi?
Onlar evlilik. Türkiye'de kaldı tabii.
Ha.
Bir de o var işin.
Bütün bu hengamede evlendiniz yani bir de.
Efendim?
Bütün bu hengamede evlendiniz. Eşiniz de militan mıydı o dönemde?
Yok değildi. Değildi ama şöyle bir şey var. İlk buluşmaya Ankara'da ilk kez buluşacağımız zaman buluşacaktık. Ben aynı saatte toplum polisinin arabasının içinde tutuklanmış bir vaziyette buluşacağımız yerden geçtim. Onu da gördüm, orada bekliyordum. Bu da çok ilginçti.
Film
yani,
gibi hocam. Film gibi film.
Ya düşünsene, bekliyor beni o Gökdelen, neydi o Gökdelen?
Gökdelen Kızılay'daki.
Ha, orada buluşacağız. Orada bekliyor
Liman'da
beni.
Orada ben buluşacaktınız.
Ha, orada buluşacaktık. Ben bir baktı işte bir tutuklandım bir şey bildiri dağıtırken. Toplum polisine attı arabasına attılar beni. Biliyorsun o zaman şöyle toplum polisi vardı.
Evet.
Onun için camdan baktım, buluşacağım kız orada beni bekliyordu.
Yoğurtlu bakla evet. Diyorlarmış galiba.
Nasıl?
Toplum polislerine yoğurtlu bakla mı diyordunuz?
Ya vallahi ne, bir o kadar çok şey söyledi. Neler söyledi bakayım, neler.
Kasıkları beyaz olduğu için elbiseleri yeşil, yoğurtlu bakla derlermiş.
Evet. Sonunda işte Almanya'da da çok ilginç bir serüvenim oldu. 10 ay kaldım orada. Önce bir karton fabrikasında çalıştım öyle geçici olarak. Orada baktım şey yani saat mesela 6'dan sonra ekstra ücret ödemeleri lazım, ödemiyorlar. Ondan sonra dedim ya işçilere dedim yani sizin ekstra ücret almanız lazım çünkü fazladan çalışıyorsunuz. Bunu duymuşlar, beni işten attılar. İşçileri ayaklandırıyor diye. Orada da komünistlikten atıldı.
Almanya'da da devrim yapacaktınız.
Almanya'da. Zaten Almanya'da olması gerekiyordu Rusya'dan önce ama
yani
olmadı işte.
Yani olmadı evet. Her şey orada başladı yani.
Ama ben geri kalan devam ettireyim dedim o hareketi. Belki. Ama başaramadım ya.
Hocam her yeri de siz mi yetişecektiniz zaten?
Yani sana bilseydim mi, seni tanısaydım sana bırakırdım bir kısmını.
Olurdu hocam.
Sonunda işin ilginç tarafı bir gün neyse artık çalışıyoruz. Yani Almanya'daki hikayeleri anlatmayayım, uzun onlar. Sonunda bir gün Abdullah'la bir birahanede oturuyoruz yorgun argın böyle. Onun bir Volkswagen arabası vardı. Volkswagen arabasına binip sağda solda iş buluyorduk. Biliyor musun? İnşaat işçiliği bilmem ne, cartçıyor. Hatta hiç unutmuyorum bir gün bir inşaatta çalışıyorum. Ben hayatımda inşaatta çalışmadım yani. Böyle 20 metre inanmayacaksın 20 metre yükseklikte şu bu kitabın yarısı kadar bir taht şeyin üzerine tahta bir şey var orada ya da demir onun üstünde yürüyorum. O anda dedim bir düşsem ben dedim şimdi burada pul olurum yerde pul gibi yapışırım yere ve hiç kimsenin ruhu bile duymadı yani hiç unutmuyorum bu düşünceyi yani.
Doğru.
Yani öyle günlerden geçtik. Neyse sonunda dedim ben artık burama geldim. Dedim işte böyle masada oturuyoruz. Bir hanede. Bira içiyoruz. Ondan sonra Hamdullah yerden bir kağıt buldu. Bir broşür gibi bir şey. Ne dedim Hamdullah Bey'e? Ya dedi İsveç üzerine bir şey dedi. Reklam broşürü gibi bir şey. Ne varmış dedim burada. Valla dedi burada dedi 100.000 tane göl varmış. 100.000 tane ada varmış, sarışınlar varmış, ondan sonra da ne varmış, politik iltica hakkı konusunda da bayağı hoşgörülermiş, mişmiş, böylemişler. Ya birden ben dedim ki tamam ya ben evimi buldum, Yani 20 ya 20 bin kaç tane 20 bin tane göl var ya, bir tanesi de bize düşer. ya da 20 bin adanın belki bir metre karesinde de biz otururuz falan gibi düşüncelerle dedim Amrullah ben gidiyorum. Nereye diyorsun ya dedi. Valla elimde var, şöyle vardı. Bira bardağı vardı işte. Son yudumunu aldım. Ben dedim gidiyorum. Nereye? Dedim İsveç'e. Ya nereye gidiyorsun işte? Cebimde de yani çok az para var.
Yol parası.
Yani ancak yol, hatta gittiğimde bir 30 markım kalmıştı indiğim zaman İsveç'e. Neyse aldım dedim. Aynen santımı bile almadan çıktım gittim oradan bir otobüse. Karso'ya bir otobüse bindim.
Devrimci cesareti.
Efendim?
Devrimci cesareti.
Vallahi artık ne cesareti ben de bilemiyorum. Başka yolu yok yani, bir yere gideceğiz. Yani hani Blaise Sanders'ın Fransız şairinin bir şeyi aklıma geldi şimdi. Şey diyor, ya diyor gittim diyor işte hangi bir istasyon vardı orada. Ya diyor baktım diyor bir tren geldi diyor, ona bindim işte diyor şeye gittim, İspanya'ya gittim. O başka bir tren gelse, Çin'e giden tren gelseydi şu anda Çin'de olacaktım. Yok.
Çok iyi.
Yani öyle bir lafı var onun öyle senlerdi. Yani benimki de öyle oldu. Öyle olmadı pek bu sefer ama ben dedim gidiyorum. Yani benim istediğim zaten daha eksotik, daha Viking biraz öyle bir şey istiyordum yani, değişik böyle. Avrupa değil de Avrupa'nın üstünde bir resim istiyordum daha.
Evet,
resim
şimdi birinci bölümümüzün sonu. Ha. İkinci bölüm İsveç şiirleri anılarıyla Özkan Mert'le devam ediyoruz. İkinci bölümde hocam, beraber.
Şimdi şöyle sonunu bağlayayım istersen.
Bağlayalım.
Daha
sonunu
başlamadık
ya. Sonunu bağlamayalım hocam. İkinci daha bölümün başı. İkinci bölümün başı olsun o da.
Too good for you. I'm a lover, but now my heart is in my shoes. I'm a hunter, but I am only prey to you. I'm only prey to you. I'm a liar, but never been untrue to you. Stay here, but I became irresolute. I'm a winner, but I'm losing this game for two. I'm a seeker, but I am hiding from the truth. I am hiding from the truth.